Ayrım 6.
Kur'an emaneti riayetin bir yetenek olduğu kadar bir ehliyet olduğunu da belirtir. Bu yüzden her iş ve görev bir emanet olarak algılanmış ve şu evrensel prensip konmuştur. Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah size emanetleri onlara ehil olanlara teslim etmenizi emreder. Nisa 58. Bu ayetin insan hayatına sunduğu değerin ne olduğunu anlamak için Hazreti Peygamber'in şu sözünü de hatırlamak gerekir. İşler ehil olmayanlara verildiğinde kıyametin kopmasını bekle. Buradaki kıyamet toplumların çöküşü anlamındaki küçük kıyamettir. Bakın kıyamet mede. Şuraya kadarki açıklamaya dayanarak diyebiliriz ki Kur'an'a göre işlerin ve emanetlerin ehil olmayanlara teslim edilmesi imansızlığın en büyük belirtilerinden biridir. Nitekim Kur'an kendine özgü ifade güzelliğiyle bu inceliğe şöyle dikkat çekmiştir. Ey iman sahipleri! Allah'a, peygamberlere hıyanet etmeyin. Bilip dururken emanetlere hıyanet mi edersiniz? Enfal 27. Böyle olduğu içindir ki Kur'an müminleri emanetlerine riayet eden ve ahdlerine vefalı olan kişiler diye nitelemiştir. Bakın Müminun 8, Me'aric 32. Emmare, kötülük emreden nefs. Nefsin, başka bir deyimle insan benliğinin bir sıfatı olarak Yusuf suresinin 53. ayetinde geçer. Nefsin bu sıfatı anılan ayette adeta tanımlanmıştır. Hiç kuşkusuz nefs kötülüğü ve çirkinliği ısrarlı bir şekilde emreder. Sufi düşüncede bütün ekoller emmare sıfatını nefsin 7 mertebesinin birincisi yani en aşağı mertebesi sayarlar. Bu mertebe Türk Sufi düşünürü Gümüşhanevi tarafından şöyle tanımlanmıştır. Bedensel hazlara eğilimli, lezzet ve şehvetle emreden, kalbi sefil yönlere çeken mertebe. Nefsin emmare sıfatı ve diğer nitelikleri için bakın Öztürk, Kur'an ve sünnete göre tasavvuf, nefsin mertebeleri bölümü. Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isim sıfatları. İsim kelimesinin çoğulu olan Esma ile en güzel anlamındaki Hüsna kelimelerinin birleşmesinden oluşan Esmaül Hüsna deyimi kelime anlamıyla en güzel isimler demektir. Ancak Kur'an Esmaül Hüsna ile Allah'ın yalnız isimlerini değil aynı anda sıfatlarını da vermektedir. Esmaül Hüsna Allah'ın isim sıfatlarını ifade için kullanılmaktadır. Kur'an'ın temel kavramlarından biri olan Esmaül Hüsna'yı biz bu eserin bir eki olan Allah ve Esmaül Hüsna adlı kitabımızda anlattığımız için oraya atıf yapmakla yetiniyoruz. Evvah, çok ağlayan. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçen bu sıfat, Hazreti İbrahim'in yüksek insanlık ve ahlak niteliklerinden biri olarak kullanılmaktadır. Bakın Tevbe 114, Hud 75. Evvah kelimesinin kökü, keder ve acıma ifade eden ah'dır. Evvah, Ragıp el-İsfahani'nin de belirttiği gibi, keder ve acıma gösteren sesleri çok çıkaran kişi demektir. Evvah olan kişi, başkalarının acılarını benliğinde duyar ve onlara duyduğu merhametin bir belirtisi olarak ah eder, inler. Evvahlığın peygamberlerde kişisel menfaat ve endişelere dayanmadığını Kur'an bize haber veriyor. Evvahlığın babası Hazreti İbrahim'dir. Onun evvahlığı öylesine büyüktür ki Kur'an onu bir ümmet olarak nitelendiriyor. Çünkü o bütün bir ümmete yetecek kederi tek başına üstlenmiştir. Evvahlık, İsar ahlakının zorunlu bir sonucudur. Bakın İsar mede. İsar, nebilerin ahlakı olduğuna göre, evvahlığın özünde rahmet temsilcisi olmak yatar. Ve nebiler birer rahmet önderidir. Onların sonuncusu olan Hazreti Muhammed'in, alemlere rahmet olarak tanıtılmasının sırrı da budur. Bakın Enbiya 107. Fahşa, çok çirkin fiil ve söz. Fahşa, fuhş ve fahişe kelimeleri aşırı derecede çirkin ve iğrenç fiil ve söz demektir. Ragıp, fuhş mede. Elmalılı'nın haddi aşmış, çok çirkin edepsizlik diye tanımladığı, bakın tefsir 2 Taksim 1314, fahşa ve fahişe, Kur'an tarafından bazen zina anlamında da kullanılır. Bakın Nisa 15-25, İsra 32. Cürcani fahşayı, temiz yaratılışın tiksindiği, saf aklın reddettiği şey diye tanımlamıştır. Bakın tarifat ilgili mede. Bazı ayetlerde fahişe sözü eşcinsellik anlamındadır. Bakın Araf 80, Neml 54, Ankebut 28. Kur'an el fahşa deyimini 7, fahişe deyimini 13 ve fahişenin çoğulu olan fevahiş deyimini de 4 yerde kullanmaktadır. Fahşa, şeytanın insana sürekli empoze ettiği illetlerden biridir. Bu noktaya dikkat çeken ayetler, fahşa ile yoksulluk ve çirkinlik arasında ilişkiye işaret eder. Bakın Bakara 169, 268, Nur 21. Allah'ın yasakladıkları arasında fahşa da vardır. Araf 28, Yusuf 24, Nahl 90. Fahşanın hem zahirisi, görüneni, dışta olanı vardır, hem batınisi, içte olanı, görünmeyeni. Allah bunların ikisinden de insanın uzak durmasını istemektedir. Allah bunların ikisini de haram kılmış ve ikisine de yaklaşmayın emrini vermiştir. En'am 151, Araf 33. Nisa suresi 15. ayet, el fahişe deyimini zina karşılığı kullanmakta ve bu fiili işleyenlerin suçları 4 tanıkla ispatlanmak şartıyla ölünceye değin evlerinde hapsedilmelerini emretmektedir. İslam bilginlerinin bir kısmı bu ayetin sonundaki ölünceye veya Allah haklarında bir çıkış yolu getirinceye dek onları evlerinde hapsedin ifadesini haklarında yeni bir hüküm vahyedilinceye kadar şeklinde anlamış ve bu ayetin Nur suresi 2. ayetle neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını söylemişlerdir. Biz Kur'an bünyesinde nesih kabul etmediğimizden Nisa 15. ayet hükmünün geçerliliğini koruduğuna inanırız. Somut olayda bunun mu, Nur 2. ayetin mi uygulanacağına kamu otoritesi karar verecektir. Ev hapsinin evlenme ve tevbe ile sona ereceği ise kuşkusuzdur. Bizce Allah onlara bir yol buluncaya dek sözü de bu sona erişi ifade eder. Bu Kur'ansal olgu dikkate alındığında eski Yahudi Arap geleneği olan recm, taşlayarak öldürme cezasının İslam'a mal edilmesinin tutarsızlığı açıkça belli olur. Çünkü en ince detayına kadar düzenlenmiş bir cezanın en şiddetliden en hafife, sonra da tekrar en şiddetliye doğru seyri ve değişimi hukuk ve din açısından tutarlı olamaz. Böyle olduğu içindir ki recm cezası Kur'an'da yoktur, önemli olan da budur. Kısacası taşlayarak öldürme gibi çok ağır bir cezanın Kur'an dışından tedarik edilen bir takım rivayetlerle Allah'ın dinine yamatılması son derece tehlikeli bir davranıştır. En basit teferruatı bile düzenlenen bir suçun en ağır cezasının dışta bırakılması Kur'an'ın ruhuna ve mantığına uymaz. Bakın zinamede. O halde Kur'an böyle bir cezaya asla onay vermez. Bazı tavır ve davranışlar fahşanın insan benliğine egemen olmasına engeller ve insanı fahşa karşısında korur. Namaz bu koruyuculardan biridir. Fakat bu açıdan en büyük rol ve değer zikrin, Allah'ı anmanındır. Ankebut 45, bunun içindir ki fahşaya bulaşmış ruhu arındırmada en güvenilir kurtarıcı Allah'ı zikir ve bu zikrin bir şekli olan istiğfar, af dileyerek yakarmadır. Ali İmran 135. Fesat, bozgunculuk, dengesizlik. Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından biridir. Fiil ve isim halinde 40'tan fazla yerde geçer. Kur'an dilinin ölümsüz ustası Ragıp el-İsfahani, ölümü 1108, müfredatında fesadı, bir şeyi itidal dairesinden az veya çok çıkarmak olarak tanıtıyor ve karşıtının salah olduğunu söylüyor ki, kavramın Kur'ansal karakterini tam tespittir. Fesadın esasını varlık ve oluştaki dengeyi bozmak, bozgun ve yozlaşma vücuda getirmek oluşturur. Bu da yine Ragıp'ın söylediği gibi, bazen insanın iç dünyasında, bazen bedenimizde, bazen de dışımızdaki dünyada meydana gelir. Kur'an-ı Kerim, fesadın her türünün insanın eseri olduğunu açıkça belirtir. Bakın Bakara 30, Gafir 26. Bu yüzdendir ki, tanrısal irade, yeryüzünü fesada veren kötü insanları, onlara musallat edilen başka insanlarla durdurmayı kanunlarından biri halinde işletmektedir. Bakın Bakara 251. Fesadın temelinde insanın doğal ve kozmik değerleri, kendi subjektif dürtüleri ve doymazlıkları uğruna altüst etmesi yatar. Bakın Müminun 71. Bunun sonucu şirkin en büyük fesat olmasıdır. Çünkü şirk, yaratıcı külli şuura özgü kudret ve değerleri şuursuz maddeye yükleyerek oluşun omurgasını zedelemektir. Bakara suresi ayet 30'a göre bütün yüceliklerine ve Allah'ın kendisine güvenine rağmen insanın karakteristiklerinden biri de fesat üretmesidir. İnsanın ürettiği fesattan en büyük payı putperestlik, ikinci olarak münafıklık, ikiyüzlülük, üçüncü olarak da Yahudi kesimi almaktadır. Bakın İsra 4, Araf 85, Bakara 11 vesaire. En yıkıcı fesat, insanın saltanat ve sahip olma uğruna sergilediği fesattır. Bakın Neml 34. Böyle olduğu içindir ki, insanlık tarihi boyunca medeniyet ve saltanatların çöküşüne de karşıt fesatlar sebep olmuştur. Bakın Kasas 4, 83, Fecr 12, Gafir 26, Neml 14. Peygamberlerin önemli yakarışları içinde fesat üretenlere yenik düşmemeyi dileği de yer almaktadır. Bakın Ankebut 30. Çünkü fesat, yurtları kaos ve mutsuzlukla doldurmakta, kitleleri lanet ve azabın kucağına itmektedir. Nahl 88, Rad 25. Kur'an, fesat üreten birey ve kitlelerin insanların karşısına barış üreticileri olarak çıkabileceklerini de söylemektedir. Bakın Bakara 11. Barışçılık iddiasıyla gerçek barışseverliği ayırmada kullanılacak ölçüleri Kur'an şöyle tespit etmektedir. Allah'ın birliğine iman, ahirete iman, salih amel yani insanlığın hayrına ve mutluluğuna katkıda bulunacak hizmetler sergilemek. Bakın Ameli Salih M'de. Kur'an şu noktanın altını da çizmektedir. Fesat daima öldürmek ve kan dökmekle birlikte sahneye çıkar. Ve bir kişinin kanının dökülmesi veya bir kişinin fesada alet edilmesi, bütün insanlığın öldürülmesiyle eş anlamlıdır. Bakın Bakara 30, Maide 32. Fısk, günaha batış, iyilik ve güzellikten çıkış. Fısk ve füsuk, bir yerden çıkmak, ayrılmak anlamındadır. Tomurcuğun açılıp içinden filizin çıkmasına, küçük farelerin deliklerinden çıkmasına fısk denir. Araplar, deliklerden çıkıp çevreye yayılan küçük farelere fevasık derler. Hatta bu zararlıların öldürülmesi istenen hadiste füveysik kelimesi kullanılmıştır. Zararlı farecik demektir. Fısk, insanlar için ilk kez Kur'an tarafından kullanılmıştır. Önceki Arap metinlerinde fısk hep bitki ve hayvanlar için kullanılırdı. Bu tespiti yapan Ragıp, fıskın Kur'an terminolojisindeki anlamını şöyle veriyor. Dinin koyduğu sınırlardan dışarı çıkmak. Bakara suresi 197. ayet, fıskı pis söz ve çekişip didişme anlamındaki iki kelimenin ortasında, Hucurat suresi 7. ayet, küfür ve isyan kelimelerinin ortasında, bazı ayetlerse fıskı pis ve iğrenç şeyleri yemek, başkalarına zarar vermek. Bakın En'am 121-145, Bakara 282, falcılık, kumar, şans oyunları, bakın Maide 3 anlamında kullanarak bu kavramın Kur'ansal yapısı hakkında bize ışık tutmaktadır. Fısk ve türevlerinin Kur'an'daki 50 küsurluk kullanımını da dikkate alarak fıskı, vahiy ve akıl tarafından temizliği ve iyiliği belirlenmiş şeylerden uzak tutmak veya akıl ve dince çizilen iyi ve güzel sınırlarından dışarı çıkmak şeklinde tanımlayabiliriz. Fısk bir dejeneresans ve yaratılıştan sapmadır. Fıska düşene fasık denir. Kur'an'ın beyanlarından anlaşılıyor ki fısk, küfürden daha geniş çerçeveli bir kavramdır. Bakın küfür M'de. Buna göre her kafir fasıktır ama her fasık kafir değildir. İslam bilginlerinin büyük çoğunluğu fıskı kebair, büyük günahlar işleyerek Allah'a itaatten uzaklaşmak diye tanımlar ve fasıkı inkara sapmadığı sürece mümin sayarlar. Sadece hariciler fasıkı kafir ilan ederler. Mutezile mezhebi ise kebire işleyene ne mümin ne de kafir sıfatı vermediği için, bakın kebire M'de, fasık onlara göre ne mümindir ne de kafir. Bu ikisi ortasında bir yerde menzile beynel menzile teyindir. Şunu da belirtmeliyiz ki Kur'an bazı yerlerde fıskı iman, fasıkı da mümin karşıtı bir anlamda kullanmaktadır. Bakın Ali İmran 110, Secde 18 ve konunun tartışılması da bu beyanlar yüzünden olmaktadır. Fakat bütün bunlara rağmen genel kanı fasıkın iman dairesi içinde olduğu merkezindedir. Anlaşılan odur ki fısk, imandan küfre geçişin bazen kuvvetli bir tehlike halini alabildiği hassas bir nokta oluşturabilmektedir. Fıskın ilk temsilcisi iblistir. O, Allah'ın secde et emrine karşı çıkarak fıskın ilk sergileyicisi olmuştur. Bakın Kehf 50. Peygamberlere karşı çıkan zümreler daima fasık zümreler olmuştur. Bakın Zariyat 46, Enbiya 74, Ankebut 34. Özellikle Firavun ve yandaşlarının fıskına dikkat çekilmektedir. Bakın Neml 12, Kasas 32, Zühruf 54. Fısk, yaratılış kanunlarını çiğneyip, servet ve refahla şımararak sapan, bakın Teref M'de ve böylece çöküşün eşiğine gelen toplumların bozukluklarını ifade için de kullanılmıştır. Bu tespiti yapan ayette fısk, yaratıcının emrine kafa tutmak, sırt çevirmek anlamındadır. Bakın İsra 16. Demek ki fısk, sadece ölüm sonrası sıkıntılar getiren bir sapma değil, dünya hayatında da felaketlere yol açan bir yozlaşmadır. Bakın Ahkaf 20, Bakara 59, En'am 49, Araf 163, Ankebut 34. Allah karşısındaki fıskıyla Musa kavmine sayısız kötülük eden Firavun'un bu sapmalarına daha sonra aynen bulaşan Yahudilerin tavırları da çok ilginçtir. Bu kavim fısk konusunda da başı çeken kitle halinde karşımıza çıkıyor. Onlar dünya ve ahiret belalarına biraz da fısk yüzünden maruz kalmışlardır. Bakın Araf 102, 145, 163. Ehli kitabın diğer bölümü olan Hristiyanlarda da fısk illeti dikkat çekicidir. Onların da çoğunluğu fıska bulaşmıştır. Bakın Maide 59, 81, Hadid 16, 26, 27. Münafıklar, iki yüzlülerde fasıklıkla dikkat çekerler. Bakın Tevbe 8, 67, 84. Fısk, hidayete yani doğruya ve güzele giden yolda en büyük engellerden biridir. Bakın Maide 108, Tevbe 24-80, Saf 5, Münafikun 6. Böyle olduğu içindir ki insanlığın büyük çoğunluğu fıska bulaşacaktır. Bakın Maide 59. Çünkü insanlığın her devirde çoğunluğunun kaos ve karanlığa yenik düştüğü yolundaki anlayış Kur'an'ın temel kabulleri arasındadır. Bakın Kesret M'd. Fıtrat. Yaratılış. Fa, tı, ra harflerinden oluşan fatr ve bunun dişilik tası eklenerek elde edilen isim mastarı fıtrat, Arap dili lügatlerinde şu anlamlara gelmektedir. Uzunlamasına yarmak, memeden parmakla süt sağmak, hamuru mayalandırmadan pişirmek, deriyi tabaklamadan hazırlamak, zuhur, çıkış fışkırış, hayvanın azı dişi bitmek, yaratmak, örneği olmayan bir şeyi vücuda getirmek. Lügatlar, fatrın yarmak, fışkırmak, açılıp saçılmak, yaratmak anlamlarının en fazla dikkat çeken anlamlar olduğunu da göstermektedir. Arap dilinin özellikle Kur'ansal edebiyat açısından en güçlü isimlerinden biri olan Zemahşeri, ölümü 538-1143, Arapların ağaç gövdesinin yapraklarla açılıp saçılmasını, ağaç yapraklarla yarıldı, toprağın bitkilerle donanmasını da toprak yarıldı sözüyle dile getirdiklerini yazmaktadır. Bu ifadelerde fatr kökünden türeyen kelimeler kullanılmaktadır. Bakın Zemahşeri, Esasül Bela'a ilgili mede. Kur'an ve hadiste de fatr ve fıtrat, yaratılış, yaratış anlamlarında kullanılmaktadır. Rum suresi 30. ayet fıtratı, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı varlık yapısı, karakter ve değişmez prensipler anlamında kullanmıştır. Yine aynı ayete göre fıtrat prensiplerinde değişme olmaz. Hazreti Peygamber'in beyanına göre, insanın fıtratı temiz ve yücedir. Bozulmalar, insanın dünyaya gelişinden sonra yine insan eliyle vücuda getirilmektedir. Hemedani, fıtratın insanın varlık yapısında yer alışını ifadeye koyarken şu yolda konuşuyor. Fıtratın insanı sıratı müstakime çekişi, mıknatısın demiri çekişine benzer. Mıknatıs, özelliği eşyada, doğruya gidiş özelliği insanın yaratılışında vardır. Bakın Hamedani Zübde 88. Fıtrat faaliyeti Allah'ın sürekli aktivitelerinden biri olduğundan, yaratıcı kudretin adlarından biri de Fatır'dır. Bakın Yusuf 101, İbrahim 10, Fatır 1. Demek oluyor ki, fatr ve fıtrat bir şeyi var etmek ve onu bir hedefe doğru geliştirmek üzere açıp saçmak, dalbudak saldırmaktır. Kur'an, sürekli oluştaki olma, ölme ve tekrar olma düzenini fatr kökünden gelen kelimelerle ifade ediyor. İnfitar, tefattur gibi. Fatr ve infitardaki yarma ve yarılma olayı oluşta aynı anda bir oluşun sonu fakat bir başka oluşun başlangıcı halinde beliriyor. O halde fıtrat düzeninde her ölüm bir doğumun sancısı olmaktadır. Kur'an-ı Kerim göklerin, yerlerin ve insanın yaratılışını fatr olayı şeklinde gösterdiği gibi bunların yıkılış ve çöküşlerini de bir fatr olayı halinde gösteriyor. Gök yarıldığı infitar zaman, yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, kabirler deşildiği zaman. İnfitar 1-4. Bu ayetlerle anlatılan kıyamet, yani bir bitiş ve ölüş olayıdır. Fakat bu olay bir fıtrat gelişmesi olarak bir başlangıç ve oluşun da sancısıdır. Nitekim Kur'an, bitiş ardından iade, yani tekrar oluş geleceğini söylemektedir. İsra 51, Ankebut 19. Sürekli oluş bir ilk yaratış ve onu izleyen ikinci yaratış zinciri olarak devam etmektedir. Bu devamda bir yaratıştan fatr, yarma yoluyla bir başka yaratışın zuhuru esastır. Kur'an bunların ilkine bed, başlama, ikincisine iade, avdet veya neş'eti uhra demektedir. Bu elektrik cereyanının hız verdiği bir dinamoda pozitif ile negatifin birinin bitişinde öbürünün başlamasını izlememize benzer. Ve bundan anlaşılır ki fıtrat düzeninde her bitiş bir başlangıcın, her ölüş bir oluşun, her parçalanış ve dağılış bir fışkırış ve sentezin öncüsüdür. Buna fıtrat diyalektiği diyebiliriz. Tam bu noktada çağımızın en büyük İslam düşünürü Muhammed İkbal, ölümü 1938'in hayranlık veren bir açıklamasına dikkat çekeceğiz. Kur'an'ın tanıttığı kainat, kalıp halinde, hareketsiz ve değişmez, her işi olup bitmiş bir kainat değildir. Onun ta iç benliğinde bir yeniden doğuş hülyası gizlidir. Bu sürekli oluş bir yaratış ve yaratılıştır. Pozitif ilmin tanıttığı mekanik oluşun aksine bunda tekerrür yoktur. Sürekli oluş yani fıtrat gelişmekte olan bir yaratılıştır. Böyle bir yaratılışta tekerrürden bahsetmek çelişkidir. Anlaşılmaktadır ki isim sıfatlarından biri de fatır olan Allah sürekli oluşta bir oluşu yararak ondan ikinci bir oluş çıkarmakta ve bu böylece devam etmektedir. İslam müfessirlerine göre Allah'ın fatır diye anılışı, yokluğu yarıp varlığı ortadan çıkardığı içindir. İbn Abbas'a göre fatırdaki yaratma her seferinde yeni ve orijinaldir. Bak Zemahşeri, Tefsir, Fatır 1. Bu demektir ki fıtrat düzeninde her oluş bir öncekine göre daha mütekamil ve mutlaka orijinaldir. Etimofilolojik yapısından hareketle bir sonuca varmak istersek diyebileceğiz ki fıtratta yaratılanın plan ve programı gibi mahiyeti ve hedefi de yaratan yani fatır tarafından bilinmektedir. Bu plan ve ona ilişkin bilgi fıtrat adını alıyor. O halde fıtrat saf ve berrak yaratış ve yaratılış, gerçek ve katıksız bir tabiattır. Fıtrat konusunu biz Din ve Fıtrat adlı eserimizde bütün boyutlarıyla genişçe incelemiş bulunuyoruz. Fitne. Türevleriyle birlikte 60 civarında ayette geçer. Bunların 30'u fitne şeklinde isim mastar kullanımıdır. Fitne ve fetn, saf altın veya gümüş elde etmek için maden karışımını ateşte yakmaktır. Buna göre fitne, iyi ile kötüyü, arı ile kirliyi, doğru ile yalancıyı seçip ayırmakta bir fıtrat metodudur. O halde fert veya toplumun arındırılması gereken curuf ve pisliği ne kadar çoksa, fitnesi o kadar fazla ve yoğun olacaktır. Ve o halde insanlık, kirlilik ve kötülük oranı yükseldikçe fitneye daha çok maruz kalacaktır. Nitekim muhtelif fitneleri en ileri anlamda bünyesinde barındıran ve faaliyete geçiren savaş da bir büyük fitnedir. Hatta savaş en büyük fitnedir. Ve bu büyük fitne insanlığı adeta filtre ediyor, irinden kandan temizliyor. İnsanın pisliklerini, iğrençliklerini onun önüne koyuyor. Hazreti Mevlana'nın güzel ifadesiyle dünyanın hastalığına, illetine son ilaç kılıçtır. Divan-ı Kebir 5 Taksim 364. Kur'an fitneyi bir tekamül aracı olarak göstermekte ve insanlığın fitneyle sürekli denemeye maruz bırakıldığını belirtmektedir. Ankebut suresi ayet 2 ve 3 fitne konusunun ana ilkelerinden birini şöyle koymaktadır. İnsanlar inandık demeleriyle bırakılacaklarını, hiçbir fitneyle imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz senin muhataplarından öncekileri de fitne yoluyla denemişizdir. Bunun böyle olmasının sebebi şudur. Allah gerçeğin peşinde olanları da kesinlikle bilecektir, yalancıları da kesinlikle bilecektir. Demek oluyor ki fitne bir tekamül ve seleksiyon aracıdır. Bu yüzdendir ki fitne insanın muhatap olduğu bütün değerlerle gelebilir. Negatif değerler kadar pozitif değerler de fitne konusu olabilir. Enbiya suresi 35 prensibi şöyle koyuyor. Biz sizi bir imtihan olarak hayır fitnesiyle de deniyoruz, şer fitnesiyle de. Ve siz eninde sonunda bize döneceksiniz. Fitne, insanın tekamülünde karma bir imtihan ve ıstırap yoludur ki, hem nimetten zuhur eder hem perişanlık ve zahmetten. Nitekim Arap dili lügatleri fitnenin bir imtihan yolu olduğunda söz birliği içindedirler. Ragıb'ın ifadesiyle bu fitne imtihanı bazen bir hikmete bağlı olarak Allah'tan gelir, bazen de kulun hatalarının bir eseri olarak vücut bulur. Ve Kur'an'dan anlaşılan odur ki, insan fiillerinin eseri olan fitne, bizzat o fiilleri sergileyen insanın hizaya getirilmesini sağlayan psikososyolojik ıstıraplar yaratır. Fitne, etimolojik gelişimi içinde Kur'an'ın da yer verdiği şu anlamları kazanmıştır. İbn Manzur'dan izleyelim. Yanmak, yakmak, saf altın elde etmek için madeni yakana fettan dendiği gibi, insanın kalbini sevda ateşiyle yakan güzel kadına da fettan denir. Mihnet, mal, tartışma, zulüm, deneme, kadın, çocuk, kendini beğenme, saptırma, çıldırma, azap, kanlı çarpışma, vesvese. Kur'an, fitneyi fiil veya isim halinde bu manaların hemen hepsinde kullanır. Hayat bir anlamda bir fitneler serisidir ki, insanın iç kuvvetlerini geliştiren ve onun bakışlarını keskinleştiren bir eğitici gibi karşısına dikilir ve realitenin yeni boyutlarını kavramasında, onun yürüyüşünü hızlandırmak için vücuduna sürekli diken batırır. Bu yüzdendir ki varlık ve oluşu bir ayetler, ibret ve işaretler tablosu olarak gören Kur'an, bakın ayet mevde, nimetleri bile birer fitne olarak nitelendirir. Şunu kesinlikle bilin ki sizin mallarınız da evlatlarınız da birer fitnedir. Enfal 28, Teabün 15. İslam düşünürleri fitnenin boyutlarını ifadeye koyarken şu deyimleri kullanırlar. Mal fitnesi, ölüm fitnesi, hayat fitnesi, kadın fitnesi, zenginlik fitnesi, yoksulluk fitnesi vesaire. Muhammed ümmetinin en büyük fitnesinin mal fitnesi olduğunu da Hazreti Peygamber haber veriyor. Bu konuya değinen hadislerin en ilginçlerinden biri şudur. Ben fitnelerin sizin evlerinize kadar sokulacağını görüyorum. Müslümanlar hiziplere ayrıldıklarında aralarında tartışmalar, harpler ve öldürmeler olacaktır. Ve onların imtihana çekilmeleri dünya süs ve malıyla dünya zevklerinden olacaktır. Onlar işte bu yolla fitneye maruz kalacaklar ve ahiret için gayret göstermekten uzaklaşacaklardır. Bakın İbn Manzur Fitne M'de. Ve bu yüzden öyle fitneler gelecektir ki kişinin kalbi tıpkı bedeni gibi ölecektir. Kişi o zaman mümin olarak akşamladığı halde kafir olarak sabahlayacaktır. Ve o zaman da öldürülenler değil, öldürenler Allah'ın kulluğundan çıkmış olacaklardır. Hadis için bak İbn Abdurrabbih 2 Taksim 390. O halde hayat bir tekamül arenası olarak düşünüldüğünde bir fitneler resmi geçididir. Her insan öteki için, her topluluk bir başka topluluk için bir fitne aracı, hatta bir fitne olabilir. Bakın En'am 53, Furkan 20. Ancak kamil insana düşen, varlık ve oluştaki ibretler tablosundan gereken dersi çıkarırken, bizzat kendisinin sergilediği negativitelerle fitne olmamasıdır. Bunun içindir ki Muhammed ümmetine ısrarlı bir biçimde başkaları için fitne olmamaları öğütlenmektedir. Bakın Yunus 85, Mümtehine 5. İnsanın sorumluluktan kaçmak veya tembelliği makbul göstermek için başvurduğu yollardan biri de Allah'ın kullandığı bir takım tekamül araçlarıyla insanların vücut verdikleri fitneleri birbirine katıp Allah'a gücenmesi ve ve yürüyüşünü aksatması, gevşetmesidir. Bu noktada çok dikkatli olmak gerektiğini de Kur'an iman yolcularına hatırlatıyor. Bakın Hac 11, Ankebut 10. İnsanın vücut verdiği fitneler negatif fitnelerdir ve bu türden bir fitne öldürmekten beterdir. Bakara 191, 217. Bu tür fitnenin tamamen ortadan kalkmadığı bir dünya mutlu bir dünya olamaz. Bunun içindir ki kozmik emanetin taşıyıcısı olan Muhammed ümmeti fitne ortadan tamamen kalkmadıkça savaşını durduramaz. Bakın Bakara 193, Enfal 39. Eğer durdurursa yeryüzünde bozgun artar, kaos büyür. Enfal 73. Hazreti Peygamber Kur'an'ın insanını bu yönüyle tanıtırken şöyle diyor: mümin müfetten fitnelerle sürekli imtihana çekilen olarak yaratılmıştır. Bakın İbn Manzur Fitne M'de. İnsanın vücut verdiği fitnenin en ürpertici olanı toplumun A'dan Z'ye bütün fertlerini etkisi altına alanıdır. Kur'an şöyle diyor: korkun o fitneden ki sizin sadece zulmedenlerinize musallat olmakla kalmaz. Enfal 25. Bir tekamül aracı olarak fitne ölüm sonrası merhalelerde de devam eder. Nitekim cehennem de bir tekamül vasıtası olarak fitne cümlesindendir. Bakın Zariyat 13-14, En'am 23. Fücur, günah, yalan, bütünü parçalamak. Fücur ve fecr bir şeyi genişliğine yarıp parçalamaktır. Kur'an bu yarıp parçalamanın pozitif kısmını fecr ve tefcir kelimeleriyle ifadeye koyar ki Türkçedeki fecir ile yeri taşı yararak kaynak sular çıkarmak anlamındaki kullanımlar bu cümledendir. Bak İsra 90-91, Yasin 34, İnfitar 3, Bakara 187, Fecr 1. Kelimenin negatif kullanımına gelince burada fücur şeklini görüyoruz. Kur'an bunu birliği bütünlüğü parçalamak ve bu parçalama uğruna yalan, kötülük vesaire gibi negativiteler sergilemek anlamında kullanır. Elmalılı, fücurun bu Kur'ansal anlamını ifadeye koyarken şöyle diyor: fücur, haktan sapıp hak yolunu yarmak ve hak nizamından çıkıp fısk ve isyana düşmektir. Bilhassa zina, yalan vesaire gibi edepsizlikler yoluyla şer ve isyana düşmeye fücur denir. Elmalılı 8 Taksim 5857. Kur'an fücuru takvanın karşıtı olarak da kullanır. Fücur sergileyenlere facir, çoğulu füccar ve fecere denir ki Kur'an bu kelimeyi tekil ve çoğul şekilleriyle kullanmaktadır. Nuh suresi 27. ayet facir kelimesini keffar, şiddetli kafir kelimesiyle nitelemekte ve bu tipin insanları dalalete yani kaosa ittiğini söylemektedir. Abese 42. ayette fecere yani facirlerle kefere yani kafirler arasında irtibat kurar. Sa'd 28. ayet faciri müttaki, takva sahibinin karşılığı olarak vermektedir. İnfitar suresi 13-14. ayetlerse facirle ebrar, ilahi hoşnutluğu yakalayanlar arasındaki karşıtlığa dikkat çekmektedir. Facirler cehennemde ve özellikle cehennemin siccin kısmında gösterilmektedir. Bakın İnfitar 14, Muttafifin 7. Şems 8. ayet hem takva ile fücurun karşıt kavramlar olduğunu göstermekte, hem de benliğin takva ve fücuru fark etmesinin varlık ve oluştaki yerine dikkat çekmek için bunu yapabilen benliğe yemin etmektedir. Aynı ayetlerin devamından anlıyoruz ki takva, benliğin arındırılması, fücur da benliğin kirletilmesi, aldatılması, karartılması olayıdır. Gasl, abdest almak, yıkamak. Kur'an'da yıkayınız şeklinde emir olarak bir yerde geçen gasl ile günlük dilimizde abdest diye andığımız ve Arapçası vudu olan temizlik anlatılır. Abdest kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş olup kelime anlamıyla el suyu, eli yıkamada kullanılan su demektir. Gasl veya abdest bizzat ibadet değil, esas olan bir ibadete ön şart olarak istenen bir temizliktir. Kur'an-ı Kerim abdestin gerekçesini, hikmetini yani dinsel maksadını açıkça göstermiştir. Bu namaza hazırlıktır. İslam kaynakları bize haber veriyor ki Hazreti Peygamber Maide suresinin abdest ve teyemmümün gerekçesini namaz olarak gösteren 6. ayeti ininceye kadar abdestsiz ne yemek yer, ne konuşur, ne de selam alırdı. Bu ayetin inişinden sonra abdesti namaz dışında hiçbir şey için gerekli görmemiştir. Bu konuda geniş bilgi için bakın Elmalılı Tefsir 3 Taksim 1583-1585, Ateş Tefsir 2 Taksim 475-776. Hazreti Peygamber abdestin namaz dışında şeylere ön şart olarak anlaşılmasını önlemek için şöyle buyurmuştur. Ben ancak namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum. E'de Et-Ima T-Şemail 89. Bu hadisin konumuz açısından dikkat çektiği espriyi biz Son Peygamber adlı kitabımızda şu yolda açıkladık. Bu hadis tuvaletten dönen ve ardından yemeğe oturan Hazreti Peygamber'e abdest almadan mı yemeğe oturuyorsunuz diyen sahabilere hitaben söylenmiştir. Hazreti Peygamber sözünü şöyle tamamlamıştır. Ben namaz kılacak değilim ki abdest alayım. Kur'an-ı Kerim abdestin hem şeklini hem de gerekçesini göstermiştir. Gerekçe açıklamakta olduğumuz hadiste de görüldüğü gibi namaz kılmaktır. Bakın Maide 6. Bir noktanın altını hemen çizelim. Kabe'yi tavaf, namaz halinin en ideal şekli olduğundan tavaf için de abdest şart olur. Namaz dışındaki haller için abdest, kişinin manevi zevkine ve seçimine kalmıştır. Abdestli bulunmayı bir tür ibadet gibi empoze etmek doğru değildir. Ucuz takvadır. Abdest bizatihi ibadet değil, bir ibadet için gerekli kılınan bir ön hazırlıktır. Nihayet bir edep tavrıdır ve bu ölçü içinde savunulduğunda makbuldür. Bu ölçüyü aşıp mesela abdestsiz Kur'an okunmaz, Kur'an'a tutulmaz iddiasına girmek, İslam'a tamamen zıttır. Bu İslam dışı bir tavırdır ve Allah'ın dinini çekilmez bir yük gibi empoze etmekten başka bir anlamı da yoktur. Bu ucuz takva ticaretinin daha sahabiler döneminde bile rahatsızlık yarattığını ve bilgin sahabilerin bu tutuma şiddetle karşı çıktıklarını kaynaklar bize haber veriyor. Onlar abdesti tıpkı Resuller Sultanı'nın belirttiği gibi namazın ön temizliği olarak değerlendirdiler. En büyük fakih sahabilerinden biri olan İbn Ömer, kıraat secdelerini, Kur'an'ın bazı ayetleri okunduğunda yapılması gereken secde bile abdeste gerek duymadan yapardı. Buhari, Sahih'in sücud bahsinde 5 numarada bunu bize haber veriyor. Örnekler çoğaltılabilir. Bir örnek de Hazreti Ömer'den vererek bahsi kapatacağız. Maliki mezhebinin kurucusu ve hadis otoritelerinin önde gelenlerinden biri olan İmam Malik, ölümü 179-795, eseri El Muvatta'nın abdestsiz Kur'an okumaya ruhsat verilmesi adıyla açtığı babında, bakın Kur'an bahsi C1-S200 şunu bildiriyor. Hazreti Ömer, Kur'an okumakta olan bir toplulukla oturuyordu. Bir ara kalkıp tuvalete gitti ve dönünce Kur'an okumaya başladı. Topluluktan biri, "Ey müminlerin emiri, abdestiniz yok ve Kur'an okuyorsunuz, bu olur mu?" deyince Ömer şu cevabı verdi. "Abdestsiz Kur'an okunmaz diye sana kim fetva verdi? Yalancı peygamber Müseyleme mi?" Buradaki kıraat, kayıtsız şartsız Kur'an okumak anlamında kullanıldığı için, fıkıh tekniği açısından hem ezberden okumayı hem de mushaf tutarak okumayı içerir.